Sağlık Rotası.
Sağlık Rotası'ndan merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Takvimler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Teknik yönetmenimiz Berkay Yıldız, program yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Dünyanın dört bir yanından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Bizi her Cuma Türkiye saatiyle 10.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve aynı saatlerde TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Programa dair soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık Rotası'nda ne konuşuyoruz? Sağlık Rotası'nda Türkiye'de sağlık turizmini, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve bilimsel çalışmaları alanında uzman isimlerle ele alıyoruz. Bu hafta ortopedik travma cerrahisini ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi Travmatoloji ve Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mahmut Kalem. Mikrofonda ben Yeşim Sert Karaaslan. Sağlık Rotası başlıyor efendim. Sağlık Rotası'na hoş geldiniz Sayın Kalem.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sayın Kalem, öncelikle ortopedi ve travmatoloji bilim dalı nedir? Dilerseniz buradan başlayalım.
Ortopedi ve travmatoloji deyince aslında kelimenin anlamıyla başlamak lazım. Fransızcadan geldiği söylenir ancak aslında eski Yunanca iki tane kelimenin birleşmesiyle, orto ve pedo kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Düzgün çocuk anlamına geliyor Türkçeleştirdiğinizde, Türkçe'ye çevirdiğinizde. Bugün uygulamamızda, klinik uygulamamızda hem vücudunuzdaki kas, kemik, eklem, bağ doku, kıkırdak ve sinirlerin anne karnından getirilmiş konjenital dediğimiz hastalıkları ve bunların tedavileriyle aynı zamanda sonradan kazanılmış hastalıklarıyla ilgileniyoruz.
Sayın Hocam, aslında kısmen şimdi cevap verdiniz ama doğrudan hangi hastalıklarla ilgileniyor ortopedi ve travmatoloji? Mesela biraz önceki açıklamanızda anne karnından gelen, yani anneden dolayı olan bir takım sağlık sorunları da etkilediniz. Bunu biraz açabilir miyiz? Ne gibi?
Tabii ki genetik açıdan ya da anne karnında basıya maruz kalmış ya da benzeri nedenlerle annenin geçirdiği diyabet gibi farklı hastalıklara bağlı problemlerde çocukta da biz doğum sırasında problemler görüyoruz. Bunların içerisinde çarpık ayak dediğimiz rahatsızlıklar olabilir ya da tortikolis ismini verdiğimiz eğri boyun, bükülmüş boyun hastaları olabilir ya da konjenital gerçekten bazı kemik deformiteleri, eksik kemikler, fazla parmaklar, bunun gibi düşünebileceğiniz her şeyle ortopedi ilgileniyor.
Örneğin mesela fazla parmak derken hemen kendi hikayemden bahsetmek istiyorum hocam. Benim ablam 6 parmaklı dünyaya gelmiş. Daha sonra doğumdan bir süre sonra hekimler o parmağı almışlar. Benim ilk çocuğum dünyaya geldiğinde de çocuğumun sol elinde 6. parmağı vardı. Küçük, cılız bir parmak ama üstünde tırnağı dahil her şey oluşmuştu. İlk önce çok korktum tabii. Ben dedim ki bir anomali mi söz konusu? Hani niçin böyle bir parmak var diye. Sağ olsun o zaman hocalarım sakinleştirdiler. Dediler ki genetik olabilir, ailenizde var mı diye. Evet var dedim. Doğumdan gerçekleştikten bir ay sonra ortopedi hocalarımız küçük bir anestezi uygulayarak o parmağı aldılar. Bize de bir solüsyonun içerisinde verdiler. Hala o tırnaklı bir şekilde bizde ana olarak duruyor o parmak. Bu bir anomali değil ama, değil mi hocam?
Şimdi bu durum bazı anomalilere eşlik edebiliyor. Yani fazla bir parmak olması ya da mevcuttaki parmaklarda eksiklik ya da mevcut parmakların birbirleriyle bitişik olması. Bunlar belli sendromik hastalıklara eşlik edebiliyorlar. Ama ben sizin örneğinizden devam edeyim. Polidaktiliden bahsediyoruz. Bir parmak fazladan bahsediyoruz. Bu parmak genellikle çok fonksiyonel bir parmak olmuyor. Yani 6 parmağınızı kullanma gibi bir şansınız olmuyor.
Evet, küçük cılız bir şey zaten.
Aynen, ama içerisinde kemiği, damarı, siniri, dediğiniz gibi hatta tırnağı olan farklı evrelerde ya da bunların bir kısmını içeren parmaklar var. Bunlar gündelik yaşantıda küçük çağında alınması gerekiyor ki gündelik yaşantınızda problem yaratmasınlar. Dolayısıyla biz bunları çok fazla ilerlemeden erken çağda, ayakta da olabilir, bu elde de olabilir, fazla parmakları alıyoruz. Ya da birleşik parmaklar gibi bir deformiteyle karşılaşmışsak elin gelişimini engellememek adına, fonksiyonu bozmamak adına bunları erken dönemde birbirlerinden ayırıyoruz. Sendromik diğer problemler ayrı takip ediliyor ama ortopedi de multidisipliner olarak değerlendirmek lazım. Yani bir çocuğun sendromik olarak ortopedik rahatsızlıkları olabileceği gibi kalp, böbrek
evet.
ya da diğer sağlık problemleri de bu sendromik rahatsızlıklara eşlik edebilir.
Sayın hocam, ortopedi dediğimiz zaman aslında ilk aklımıza gelen işte kol, bacak, kemik geliyor, yani kemiklerle ilgili bir sorun geliyor. Oysa ki kıkırdak yaralanmaları da ortopedinin alanına giriyor değil mi? Bunların görülme sıklığı nedir?
Şöyle söyleyeyim, ben ortopedi dediğiniz zaman aslında kafa ve göğüs kafesi, karın bölgesi hariç tüm uzuvlarla aynı zamanda omurgayla uğraşıyoruz biz. Kıkırdak problemleri de eklemleri içeren problemler olduğu için, yani sizin hareket mekanizmanızı içeren problemler olduğu için tamamen ortopedinin alanına giriyor. Burada herhangi bir bilim dalıyla kesişmiyoruz da. Tamamen ortopedi olarak biz ilgileniyoruz. Kıkırdak rahatsızlıkları özellikle genç toplumlarda çok daha sık görülüyor. İleri yaşlarda kıkırdağın artık kaybıyla beraber kireçlenme dediğimiz problem,
65 yaş üstü grupta.
Evet, yani daha ileri yaş grupta fazla kullanıma bağlı, işte özellikle kilolu hastalarsa ya da geçirilmiş bir travması varsa ya da romatolojik altta yatan başka bir rahatsızlığı varsa, bunlarda kıkırdak kaybıyla beraber problemler geliyor. Biz bunlara toplum arasında kireçlenme diyoruz
evet.
aslında. Kireçlenmenin özelliği orada bir kireç birikimi değil, tam tersine kıkırdağın kaybedilmesidir. Kıkırdak yük taşıdığı için de bizim için çok önemli bir parça. Biz bunları yerine artık belli bir yaştan sonra koyamayınca farklı bir tedaviye yöneliyoruz. Ama genç yaş grubunda oluşan kıkırdak problemleri
spor yaralanmaları
ya da genellikle travmatik bir şekilde görülebiliyor. Bunlarda yaklaşımımız çok daha farklı. Genç yaş grubu daha uzun süre kullanılması için biz bu kıkırdakları iyileştirmeye yönelik tedavileri daha çok, biyolojik tedavileri daha çok tercih ediyoruz. Yönelimimiz yaşa göre değişiyor yani.
Sayın hocam, burada çeşitli alanlardan bahsettiniz ama birebir sizin uzmanlık alanınız olan ortopedik travma cerrahisi. Bundan ne anlamamız gerekiyor? Ne gibi etkenler travmaya yol açıyor ve en sık görülen sağlık sorunları nedir?
Şimdi travma dediğiniz zaman aslında belli bir şiddette enerjiye maruz kalmanızdan bahsetmek lazım. Bunun etkeni birçok şey olabilir. Bunlar yaşa göre, ırka göre, cinsiyete göre, coğrafyaya göre, mevsime göre tamamen değişik olabiliyor. Yani genç yaş grubunun yaşadığı travmayla ileri yaştaki hastanın yaşadıkları travma arasında, bedensel travmadan bahsediyorsak çok büyük farklılıklar görünüyor. Bu travmayla beraber meydana gelen hasarlanmalarla uğraşıyoruz aslında biz.
Mesela ileri yaş grubunda siz böyle dediğinizde aklıma direkt şu geldi. En çok karşılaşılan düşmeye bağlı kalça kırığı.
Evet, hep böyle. Şimdi genç yaş grubuyla ileri yaş grubunu zaten onun için ayırıyoruz. Travma ve bir enerjiden bahsettik. Geriatrik grupta genellikle düşük enerjili travmalardan, genç yaş grubunda ise yüksek enerjili travmalardan bahsedersiniz. Aynı kırık, kalça kırığı eğer bir genç popülasyonda bir bireyde oluşacaksa, bir trafik kazası, yüksekten düşme gibi çok daha ağır şiddette bir travmayla meydana gelmeli. Ama az önce sizin söylediğiniz gibi eğer osteoporotik bir hastadan bahsediyorsak, aynı seviyeden düşme dediğimiz, hatta benim hastalarımda şey hikayesi bile vardır. Klozete otururken bile kalçasını kırma hikayesi bile vardır. Burada sadece böyle bir parantez açacağım. Bazen kırılıp düşüyorlar. İlginç bir bilgi. Çok da hastaları...
Farkında olmuyorlar mı?
Şöyle oluyor. En büyük örneği kendi anneannemdir. Anneanne nasıl düştün diyorum. Ya oğlum diyor, ayağımın altından biri halıyı çekti sanki diyor. Yani öyle bir şey oldu, bir anda düştüm diyor. Osteoporoz o kadar ileri seviyeye geliyor ki özellikle kadın hasta popülasyonunda. İleri seviyede hasta bir travmayla düşmüyor. Tam tersine artık bir süre sonra kemik yükü taşıyamaz hale geliyor ve kırılıp hastanın düşmesine neden oluyor.
Kemik yapısı zayıflıyor mu hocam? Bu mudur etken olan? Yani içindeki kalsiyum değeri mi azalıyor? Kas kütle yapısının da bir etkisi oluyor mu mesela kemiği kuvvetlendirmemesi açısından.
Tabii ki o konuda da söyleyeyim. Kas kitle yapısında etkisi var. Onu farklı şekilde örneklendireceğim ama osteoporozda zaten kemik mineralizasyonu bozuluyor. Kemikler içerisinde bizim yükümüzü taşıyan trabeküller var ve bu trabeküller esasında yük taşıyorlar. Ama hasta osteoporoz evresine girdikten sonra kemiğin dış cidarı, korteks dediğimiz dış kısmı inceliyor. Süngersi kemik kısmı
daha
artıyor.
Kırılgan bir hale
daha
geliyor.
Daha kırılgan hale geliyor. Daha zayıf hale geliyor. Öbür dediğiniz kasların bunda etkisi var mı? Bu konuyla ilgili uluslararası literatüre girmiş de çalışmalar, bizim de bir tane çalışmamız var. Özellikle pandemiden sonra biz bunu çok sık gördük. Pandemide yaşlı popülasyonu evinden dışarıya çıkarmadık. 65 yaş üstü evet. Evde kalsın dedik. Ve bu hastalarda kaslarda bir zayıflamaya, koordinasyonda bir azalmaya neden oldu. Bu hastalarda açılma sağlandıktan sonra pandeminin bitişinde ileri derecede travma görmeye başladık.
Düşme kırık görmeye oranları artmaya başladı.
Düşme oranları. Aynısı çocuklarda da oldu. Onları da yeni kullanıcı olarak değerlendirmek gerekiyor. Zaten yeni yeni hani parka bahçeye bir anda gittiklerinde evde kapalı tuttuğunuz çocuklar bir anda dışarıya çıktıklarında çocuk travmalarının pandemiden sonraki ilk yıl içerisinde yaklaşık 1,5 katı arttığını gördük.
Yani doğal bağışıklanma olmadı aslında, değil mi hocam? Bir anda atladık.
Evet, bunun için bizim de çalışmalarda önerilerimiz şuydu. Elit sporcularda genellikle rehabilitasyon, yani spordan uzak kaldıktan sonra iyileşme evresinden sonra bir rehabilitasyon süreci, sonra spora geri dönüş vardır. Hiçbir sporcu iyileşmesi tamamlandığının ertesi günü müsabakaya çıkmaz.
Evet, ısınma sürecinin olması
rehabilitasyonu
lazım.
Sağlamak lazım. Belki o zaman da biz bu çocuklarda bir anda direkt sokakta, direkt parkta, direkt bisiklette onları görmektense bunları peyderpey çıkartıp birazcık daha farklı aktivitelerle, kaslarını, koordinasyonlarını arttıracak aktivitelerle çıkarılması önerebilirdi. Umarım başımıza bir daha böyle bir şey gelmez. Ama gelirse bu çalışmaların aktif olarak değerlendirileceğini düşünüyorum.
Tabii o dönem gerçekten bilinmezlerin olduğu bir dönemde. Her şey çok yeniydi. Bilinmeyen bir virüs vardı. Ne şekilde tepki vereceğini de dünya bilmiyordu. Umarım bir daha başka bir virüsle, başka bir salgınla sınanmaz insanoğlu. Ama en azından daha olabileceklere ilişkin tedbirliyiz diyebiliriz. Elimizde bilimsel veriler var.
Evet, bir anda COVID'le ilgili inanılmaz veriler ya. Bunu her branşta yaşadık. Kadın doğumundan işte beyin cerrahisine ya da nefrolojisine her bölümde yaşadık. Ortopedik alanda da biz bunlarla ilgili deneyimler edindik ve bunları dediğiniz gibi literatüre katkı sağladık.
Evet, COVID'in şöyle bir etkisi olmuştu hocam. Diğer uzmanlık alanındaki hekimlerimizle konuşurken de bazı kanser türlerinin özellikle akciğer kanserinde erken evrede yakalanmasına sebep oldu. Niçin? Çünkü o dönemde çok fazla tomografi çekildiği için erken tanı imkanı oldu. Ama onun yanı sıra işte sizin belirttiğiniz gibi hem ortopedi alanında hem mesela göz hastalıkları uzmanlarımızla konuşuyoruz. Çocuklar çok fazla bilgisayara maruz kaldıkları için ciddi bir görme bozuklukları sorunları çıktı. Umarım bir daha o dönemleri yaşamayız.
Umarım.
Sayın hocam, travma cerrahisinin etkenlerinden bahsettiniz. Yaşlı grup için söyledik ama genç grup için travma sebepleri neler?
Genç gruba baktığınızda eğer aktif bir iş hayatı yaşayan popülasyondan bahsediyorsanız genellikle bunlar yaptıkları işe, mesleğe göre farklı travmalara maruz kalıyorlar. Yani bir işçi, bedeniyle çalışan bir işçinin maruz kaldığı travmayla bir bürokratın maruz kaldığı travma çok daha farklı oluyor. Genellikle yüksekten düşmeler ya da ağır yük altında kalmalar gibi travmaları işçilerde çok fazla görüyoruz. Bunun dışında toplumda en sık görülen trafik kazaları. Aynı seviyeden düşmeler, burkulmalar, kış mevsiminde özellikle el bilek ve ayak bilek kırıkları.
Maalesef.
Mevsimseldir yani, hani biz hep onu söyleriz. Yaz aylarında çocuk travmaları çoğalır. Çocuklar parkta, bahçede hareket ettikçe çocuk travmaları çoğalır. Kış aylarında genellikle ayak bileği ya da işte el bileği gibi düşmeye bağlı travmalarla daha fazla karşılaşıyoruz. Bunun dışında dediğim gibi trafik kazaları ve sanayi toplumu olduğumuz düşünülürse gelişmekte olan ülkelerde özellikle sanayiye yönelik travmalarda çok fazla karşılaşılıyor. Bir diğer konu ateşli silah yaralanmaları gibi hani ya da darp olayları gibi daha istenmeyen travmalar görülüyor. Ama bunlar tabii ki diğer gündelik olaylara göre çok daha nadir.
Bendeki sorun bir ortopedik travma dediğim zaman bunun bulguları nelerdir?
Şimdi bir kere bir hikayeye sahip olmanız lazım. Yani hani bir düşme ya da bir darbe benzeri bir şeye sahip olmanız lazım ki böyle bir şeyin üzerine yoğunlaşalım. Bazen şu oluyor, düşük enerjide çok kullanımlar da travmaya neden oluyor. Biz bunlara stres kırığı ismi veririz. Hatta çok ilginç bir ismi vardır. Askerlerde marş kırığı denir. Adım adım ayaklarını yere vurarak sürekli yürümelerine evet. bağlı. Bazı askerlerin ayağında tarak kemiklerinde kırıklar olduğu görülmüş. Stres kırıkları görülmüş.
Çünkü basınç, baskı artıyor değil mi?
Sürekli mikro travmanın tekrarlayan kere uygulanmasıyla bu tarz bir şey görülmüş. Dolayısıyla düşük ya da yüksek hiç fark etmez ama bir darbeye, bir enerjiye maruz kalmanız gerekiyor. Travmanın normal genel belirtileri vardır. Ağrı, hassasiyet gibi.
Morarma.
Ağrı, hassasiyet, morarma dediğiniz gibi kanamaya bağlı bazen kızarıklıklar, şişlik, bölgesel şikayetleriniz olması lazım. Ve ekstremitenin yani uzvun kullanımından kaçınmış olmanız lazım. Bunu böyle
yani hani, kullanamama.
Kullanamama yani hani şey diyor ya kırık olsa basamazsın. Çatlaksa bir şey bu çatlaktır diyor ya aslında hiç öyle değil. Bu bir kişinin ağrı yaşıyla değişebilen bir şey
bunu
ama.
Bunun altını çizmekte fayda var gerçekten. Çünkü hep bu şekilde söylenir. Hani çatlak kendiliğinden iyileşir. Çatlak çok müdahaleyi gerektirmez gibi. Bu bilgi doğru mudur hocam?
Şöyle çatlak da bir kırıktır. Ama çatlak yerinden ayrılmamış bir kırıktır. Yerinden ayrılmaması, o şekilde kaynaması bizim kabulümüz olduğu için biz genellikle deplese olmamış, yerinden ayrılmamış kırıkları alçılar içerisinde ya da istirahatle iyileştirmeye daha çok yöneliriz. Ama yerinden ayrılmış bir kırık, eğer siz de bunu kapalı olarak yerine getiremediyseniz, ki yerine getirirseniz üzerine alçılayıp gene istirahat alabilirsiniz. Getiremediyseniz o zaman cerrahi yöntemlere başvurmak zorunda kalıyoruz.
Peki hocam, bir öyküsü oldu kişinin. İşte bu düşme olabilir. Tabii ki trafik kazası ayrı bir durum. Zaten o durumda hastaneye gidip hekimler direkt karar veriyor ama evin içerisinde düştük. Genç bir hasta. Morarma oldu, kızarma oldu, bir süre şişlik oldu. Örneğin el bileğimiz diyelim. Ne kadar süre sonra ben panik olmalı ve doktora gitmeliyim? Yani 2-3 gün evde bir takım kremler sürüp beklemeli miyim? Yoksa hemen doktora gitmem gerekiyor mu?
Eğer az önce söylediğimiz gibi çatlak ya da basit bir kırıktan bahsetmiyorsak aslında düştüğünüz an elinizde de bir deformite gelişiyor. Yani dışarıdan gözle baktığınızda el bileği üzerinden gidersek çatal sırtı deformitesi deriz biz distal radius kırıkları için. El bileğinizin şeklinin değiştiğini görürsünüz. Ve o bölgeye kemik üzerine şimdi vücudumuzda belli noktalar var. Direkt kemiğe temas edebildiğiniz sert noktalar evet. var. Buralara dokunduğunuzda da bir hassasiyetiniz varsa çok vakit kaybetmenizin bir anlamı yok. En azından bu ileri bir aşamaya geçmeden bize bazen çünkü şöyle hastalar geliyor. Hocam ben ayak bileğimi burktum evde ama üzerine bastım yürüdüm. Üçüncü günü geliyor bize. Ve belki de çok basit yerinden ayrılmamış alçıyla tedavi edilebilecek bir kırık bu sefer cerrahiye yönlendireceğiniz bir hasta haline geliyor.
Peki Sayın Hocam, en çok merak edilen sorular bu sosyal medyada da sık sık yer alıyor. Arama motorlarına girdiğimizde de karşımıza çıkıyor. Biz programımızda aynı zamanda doğru bilinen yanlışlara da dikkat çekmek istiyoruz. Herhangi bir sağlık problemim yok. Belli bir yaş grubundayım, atıyorum 40'lı yaşlardayız, 35'in üstüne çıktık. Ben aman kırılmayayım, kemiklerim güçlü olsun diye dışarıdan bir kalsiyum desteği şeklinde bir hap, bir ürün kullanmalı mıyım? Ya da yine en çok merak edilen sorulardan işte süt, yoğurt, yumurta, kalsiyum kaynağı olan bunları çok fazla tüketmeli miyim? Aman kemik yapım güçlü olsun diye.
Ben sizinkilere birkaç tane daha da ekleyeyim. Hastalarımızdan öğreniyoruz. Hocam balık yememeliyim değil mi? Mesela balık yemenin kırık kaynamasına negatif etkileri olduğu söyleniyormuş toplumda. Yani bunu da ben hastalarımdan öğreniyorum. Böyle şeyleri bir şekilde hasta size getiriyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Normal, yeterli beslenen, sağlıklı bir bireyde sigara kullanımı ya da benzeri bir şey yoksa ekstra bir tedavi, ekstra bir destek önermiyoruz. Özellikle kadın popülasyonunda menopozdan sonra alınan kalsiyumlarında osteoporozla ilgili ya da kemik kaynamasıyla ilgili çok büyük bir etkisi olduğu gösterilememiş. Dolayısıyla biz kadın hastalarımıza hep şunu söylüyoruz. Lütfen menopoz öncesi yeterince kalsiyum alın. Beslenin. Bunu sağlıyorsanız menopoz sonrasına yatırım yapıyorsunuz aslında. Ek bir alacağınız kalsiyumun ya da yiyeceğiniz bir yumurtanın ya da yiyeceğiniz bir sütün sağlıklı beslenen bir bireyde kaynama üzerine hiçbir etkisi gösterilememiş. Mevzu şu. Eğer kalsiyumunuz düşükse ya da kanda proteininiz, albümininiz düşükse o zaman bunların desteklenmesi sizin normal seviyelere getirilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir ek destek önerilmiyor.
Tabii en önemli şeylerden bir tanesi galiba kemik yapısının, kas kütlesinin artırılması ve ileri yaşlarda sağlığımızı korumak için haftada 3 gün en azından düzenli, yeterli fiziksel aktivite, yani yürüyüş yapılması, değil mi hocam?
Evet, şöyle, biz bir kere genetiğimizi getiriyoruz. Bazıları gerçekten genetik olarak kemik yapıları çok iyi oluyor. Ya da bazı hastalar işte erken menopoza giriyorlar. O tarz dezavantajları oluyor. Ama bizim hep söylediğimiz, kaslarınızı ve kemiklerinizi belli bir sağlık seviyesinde tutmak için az önce sizin de söylediğiniz gibi kilomuza dikkat ederek uygun, kendimize uygun fiziksel aktivite. Bakın, burada altını çizilmesi gereken şey şu: kişiye uygun fiziksel aktivite yapılmalı.
Hemen o zaman sorabilir miyim hocam? Örneğin genç popülasyondan bahsettik. Ülkemizde de genç nüfusumuz çok fazla ve artık gençler vücutlarına çok dikkat ediyorlar, özen gösteriyorlar. Daha küçük yaş grupları kardiyo çalışmaları, vücut geliştirme yapıyor. Bir kısmı da profesyonel sporla uğraşıyor. Bu kişiler ne gibi bir hazırlık sürecinden geçmeleri lazım? Yani herkes her spor için uygun mu? Dizinde menisküs ameliyatı olmuş, ön çarpaz bağlarından rahatsızlığı olan bir kişi mesela koşu yapabilir mi? Yoksa yüzme mi yapmalı?
Şöyle, bu birazcık sporu hangi seviyede değerlendirdiğiniz de önemli. Yani siz bir elit sporcu olma yönünde mi gidiyorsunuz? Yoksa sporun hayatınızda yer almasını mı istiyorsunuz?
Amatör, sağlıklı bir bireyden bahsedelim hocam. Vücut dengesini, sağlığını korumak için spor yapıyor ama birinin dizinde bir takım sorunlar var. Ya da bir başkasının bel fıtığı var, bir başkasının göbek fıtığı var. Göbek fıtığı olan bir insan şınav çekmeli mi? Mekik çekmeli mi mesela?
Ya şöyle söyleyeyim o zaman. Mesela bel fıtığından bahsettiniz. Evet, bel fıtığı olan bir insan ağırlıklara karşı ağırlıklı bir spor yapmamalı. Mesela bu hasta grubu için biz özellikle yüzmeyi çok öneririz. Yüzmeyi herkes için öneriyorum. Keşke ülkede herkes, genci, çocuğu, yaşlısı hiç fark etmez, herkes yüzme fırsatı ve imkanı bulup yüzse.
O zaman şöyle toparlamak lazım bunu. Mutlaka hekime, bir spor hekimine danışarak ben hangi sporlarla amatörce ilgilenmeliyim dedikten sonra ona göre bir planlama yapabilir.
Evet, bir rahatsızlığınız varsa, yani menisküs ameliyatı olmanız koşmanıza engel değil. Ya da aşil tendonunuzu kopartmış ve sonradan tedavi ettirmiş olmanız sizin, yani tekrar bir mücadeleci bir sporla uğraşmanıza engel değil. Burada daha çok yaşınıza, cinsiyetinize uygun sporları seçmenizi tavsiye ediyoruz. Herhangi bir engel tanımadığının özellikle altını çizeyim ama, yani herhangi bir menisküs ameliyatı, herhangi bir başka ameliyat sizde bir sekel kalmadığı sürece
spor
yapmanıza engel değil. Bu bir bahaneniz olamaz. En kötü yüzersiniz.
Teşekkür ediyoruz hocam. Sayın hocam, ortopedik travma cerrahisi kapsamında ne gibi uygulamalar yapılıyor?
Şimdi travma dediğiniz zaman genellikle hep kırıklar üzerinden konuşuyoruz. Biz bu kırıkların tedavisiyle ilgileniyoruz. Artık dediğim gibi sanayileşen toplumuz, çok fazla hareket var. Sosyal hayatımız da çok hareketli. Gün içerisinde herkes arabaya biniyor, toplu taşım kullanıyor ya da belli bir mesafeyi yürüyor. Ofiste bile çalışıyor olsa artık yaralanmalara ve kazalara çok daha açık bir hale geldik. Dolayısıyla bize bu durumda genellikle kırıklarla uğraşıyoruz. Benim kendi alt branşımda kırıklarla. Bu kırıkların tespitleri cerrahi ya da bizim konservatif dediğimiz cerrahi dışı yöntemlerle, tedavileriyle uğraşıyoruz. Biz travma tedavisi cerrahisinde, tedavisinde. Buradaki olay şu, olay sadece kırık değil, bazen bu kırıklar kaynamıyorlar, bunların da tedavisiyle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Ben hep şey derim, biyolojide iki kere iki dört etmez,
evet.
Bizde dördü buldurmak çok zordur. Bazen istediğiniz, planladığınız gibi gitmiyor, hasta faktörlü olabilir, dış etkenler faktörlü olabilir, istediğiniz sürede istediğiniz kaynamayı kemikten alamıyorsunuz. O zaman bunların da düzeltilmesiyle gene travma cerrahisi olarak biz ilgileniyoruz.
Sayın hocam, kötü bir anımız olacak ama 6 Şubat'ta gerçekleşen, 11 ili etkileyen depremler olmuştu ve bu depremlerde en çok müdahalenin yapıldığı alanlardan birisi de ortopedi ve travma cerrahisiydi. Bu dönemde en çok ne gibi uygulamalar yaptınız afetzedelerimize?
Hem ben tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Hem de yaralananlara acil şifa diliyorum. O dönemde biz ortopedistler diğer meslektaşlarımız gibi çok büyük aktif bir görev almak zorunda kaldık. Burada esas yaralanmalar ekstremite yaralanmalarıyla beraber kafa, göğüs ve batın yaralanmaları da oldu. Ortopedik yaralanmaların üzerine yoğunlaşacak olursam ezilme yaralanmalarıyla çok daha fazla uğraştık.
Uzuv kayıpları çok vardı değil
uzuv
mi hocam?
Uzuv kayıpları vardı ama şimdi uzuv kaybına gitmeden ezilme yaralanmalarını ayrı bir kategoride değerlendirmek gerekiyor. Çünkü ezilmeyle beraber kastan salgılanan medyatörlerimiz böbreklere ya da diğer iç organlara zarar verebiliyor. Böbrek yetmezliğine sokabiliyor hastaları. Bu hastaların tedavisi bir yandan yapılırken bir yandan da uzuvda her kasımız belli bir kılıfın içerisinde. Burada bir kanama olduğunda ya da bir ezilme olduğunda kasın şişmesiyle beraber damar ya da sinir gibi diğer komponentler, diğer bileşenler bası altında kalıyor. Bu da az önce söylediğiniz gibi uzvun kaybına kadar gidebiliyor. Biz önce bunlarla mücadele ettik. Yani uygun zamanda bu kompartmanların açılmasıyla hassas bir dengesi var. Çok açmamanız gerekiyor. Hastayı herhangi bir şekilde enfeksiyona götürürsünüz. Ya da geç kalmamanız gerekiyor ki uzvu koruyasınız. Bu dengeyi sağlamaya çalıştık. İlk birkaç günümüz bununla geçti. Sonrasında ilk müdahalesi yapılan hastaların kırıkları, kemik kayıpları, doku kayıpları bunlarla uğraşmaya başladık. Eğer mümkünse biz hep uzvu koruma üzerine gittik. Evet. Uzuv kaybı hasta için hem psikolojik hem de ekonomik açıdan çok büyük bir problem haline geliyor. Dolayısıyla biz bunlarda öncelikle uzvu korumaya çalıştık. Kemikleri tekrar kaynatıp kayıp olan kas dokuları ya da cilt dokuları yerine farklı bir şekilde vücudun farklı bölgelerinden alınan kas, cilt nakilleri yaparak biz bunların uzuvlarını yaşatmaya çalıştık. Başarısız olduğumuz ne yazık ki bazı grup hasta var ya da bize geldiğinde zaten uzvunu kaybetmiş hasta grubu vardı. Bunların da olabildiği kadar erken dönemde hızlı bir şekilde tedavilerini tamamlayıp sosyal hayata tekrar kazandırmakla uğraştık.
Evet, rehabilitasyonu için
yani
uğraşıldı.
Aslında erken, orta ve uzun vadede çalıştık biz bu hasta gruplarıyla. Hala çalışıyoruz. Hala protezleri yapılan, protez uyumu sağlayan hastalarımız var ya da bunlar için güdük dediğimiz yani uzvun kaybedildiği bölgedeki güdükte problemleri olan hastalar var. Hala bunlarla uğraşıyoruz. Ya da o dönemde kırığını yaptığımız ama kaynamayan ya da ekstra problemleri olan hastaların da kaynamalarıyla hala bu bir yıldır uğraşıyoruz.
Biz de hocam bu döneme istinaden de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir dönemde asrın felaketiydi. O dönemde birçok sağlık çalışanımız başta doktorlar olmak üzere depremin olduğu ilk saatlerde gönüllü olarak bölgeye gidip can siperhane çalıştılar. Size minnet borçluyuz, var olun. Sayın hocam son bir soru, programımızın sonuna geliyoruz. Türkiye bölgesinde sağlık turizminde çok önemli bir yere sahip bir marka değer. Yurt dışından ortopedi ve travma cerrahisi anlamında hangi ülkelerden daha çok başvurular oluyor ve neden Türkiye'yi yabancı sağlık sorunu yaşayan kişiler tercih etmeli?
Şöyle söyleyeyim, sağlık turizminde aslında şu an başı çeken branş ortopedi değil, daha estetik evet. alanında ileriyiz. Buradaki ortopedi açısından da travmayla diğer ortopediyi ayırmak gerekiyor. Çünkü travma akut bir olay. Sizin travma için yurt dışından sağlık turizmine hasta getirmeniz çok mümkün değil.
Mümkün değil. Trafik kazası olup buraya gelme ihtimali.
Aynen öyle. Bu hastaların ilk müdahaleleri yapılıyor ama az önce söylediğim bizim ikinci ilgilendiğimiz kısım kaynamayan kırıklar ya da kaynamış ama eğri kaynamış düzeltilmesi gereken deformiteli hastalar evet yurt dışından bize geliyor. Ama ortopedik alanda temel eklem hastalıkları, az önce bahsettiğiniz kıkırdak menisküs gibi rahatsızlıklar ya da ileri yaş grubunda kıkırdak kaybına bağlı kireçlenmeye yapılan eklem yüzey değişimleri, artroplasti dediğimiz cerrahiler için yurt dışından oldukça fazla hasta alıyoruz. Bu açıdan çok ilerideyiz. Şöyle söyleyeyim, ben Almanya'da da çalıştım bir dönem. Sağlık alanında hem teknik, ekipman, teknoloji, implant ulaşımı hem de hekim boyutunda, insani boyutta Avrupa'dan aşağıda kalır bir noktada değiliz. Şu an Avrupa'ya açılımlarımız çok daha fazla. Özellikle devlet desteğiyle beraber bunlar gün be gün katlanarak ilerliyor. Avrupa ve Asya'da tüm ülkelere sağlık turizmi açısından büyük bir merkez haline gelme yolunu sağlam adımlarla ilerliyoruz.
Sayın Kalem, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Keşke zamanımız olsaydı, çok daha fazla konuların içerisine girip bilgilendirmiş olsaydık.
Ben teşekkür ediyorum. Çok
Sayın
sağ olun.
Dinleyiciler, bu hafta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi Travmatoloji ve Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mahmut Kalem'i misafir ettik. Ortopedik travma cerrahisini, tedavi yöntemlerini konuştuk. Sayın Kalem, tekrar katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ben Yeşim Sert Karaaslan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM'de yayımlanan Sağlık Rotası programında haftaya tekrar farklı bir konuyla birlikte olmak dileğiyle rotanız sağlık olsun, hoşça kalın.
Sağlık Rotası.